Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz soykırım konuşacağız. İnsanlık tarihindeki hakikaten böyle üzeri kırmızı çizgiyle belki çizilecek, belki keşke yaşanmasaydı, olmasaydı dediğimiz olaylardan bahsedeceğiz. Soykırım nedir diye isterseniz konuşalım.
Kelime az çok bir mana tedavi ettiriyor, çağrıştırıyor, soykırım. Vaka bu tabir sonradan ortaya çıkmış bir tabirdir. 1948'de Polonya'da bir avukat Lemkin bunu ortaya attı. Genosit, genos Latince topluluk, kavim demektir. Sit öldürmek, kıymak, suicide de oradan
geliyor.
Birleştirerek soykırım. Türkçe'ye soykırım olarak geçildi. Bizde daha önce lisanımızda katliam kelimesi vardı. Şimdi yanlış olarak toplu katliam diyorlar. Halbuki katliam zaten toplu öldürme demektir. Bu soykırımı bir parçasıdır günümüzde. Soykırım Birleşmiş Milletler 1948'de gündemine geldi. Yani bunu ilham kaynağı olan da Nazilerin Yahudilere tatbik ettiği muamelelerdir. Malumunuz 1941'den itibaren ama aslında 30'lardan itibaren Nazi Almanyası Yahudilere, Çingenelere, homoseksüellere, komünistlere, siyasi muhaliflere ve düşmanı olan milletlere, devletlerin mensuplarına katliamlar, deportasyonlar, sürgünler, kısırlar pek çok şey tatbik etti. Bundan ilhamla 1948'de Birleşmiş Milletler bunu gündeme aldı. 51 senesinde 1951'de soykırım bir suç olarak kabul edildi. Nedir soykırım? Tarifi Birleşmiş Milletler'in koyduğu bir tarif var. Bir milleti, bir din, dil, ırk mensubu olan birine sırf bu sebeple öldürme, üzerinde tıbbi deneyler yapma, deporte etme, bir yerden bir yere sürme, tehcir etme, dillerini ve dinlerini yasaklama, kültürlerini yasaklama. Bunların hepsi soykırıma giriyor. Yani bunlardan bir tanesi bile o milletin kendi benliğiyle var olmasını engelliyor.
Sadece öldürmek değil o zaman.
Değil, sadece öldürmek değil. Yani şimdi soykırım deyince akla öldürmek geliyor. Çünkü kırmak bizim lisanımızda öldürmek demek zaten, ama sadece bu değil. Yani bir topluluğu siz lisanınızı konuşamazsınız demek bir soykırımdır. Veya siz X milletinden değilsiniz, Y milletindensiniz demek bir soykırımdır. Bunların hepsi o topluluğa, benliğine, varlığına yönelmiş bir suç olarak tarif
kültürel
ediliyor.
Kültürel kısıtlamalar da o zaman.
Aynen öyle, aynen öyle. Soykırıma giriyor. Hı hı. Şimdi soykırım suçunun kabulü 1951 ama tarih soykırımlarla dolu. Hı. Tarihte hiçbir millet yoktur ki az veya çok bu işe eli bulaşmış olmasın. Tabii 1951'den sonra yapılanlar da var. Yani bunların en tipi işte Bosna'da Boşnaklara tatbik edilen, Ruanda'da
bir kronolojisi var dünyanın.
Evet,
konuda.
Evet, yani dramatik bir şey var. Tatbik
hala
edilen,
devam edenler
hala
de var bu
arada. Kamboçya'da devam eden var. Amerika'nın Vietnam'da hala devam eden Uygurlara, Çinlerin tatbik ettiği, şekil değiştirmiş postmodern soykırımlar var. Hala Myanmar'da, Burma'da Arakanlılara tatbik edilen. Yani burayı terk edeceksiniz, terk etmezseniz ölürsünüz gibi mesela. Bunlar ciddi bir soykırım.
Enteresan bir şey. Siz şimdi bir toplumu burayı terk et diyorsunuz. Orada doğmuş, büyükleri orada doğmuş, orayı kendi ülkesi kabul etmiş.
Yüzlerce, binlerce yıl ölüleri orada.
Mezarlıkları orada, yani tapuları orada aslında. Ve siz sırf kendiniz öyle istiyorsunuz diye diyorsunuz ki hadi bakalım pılını pırtını topla git. Nereye gidecek? Hele şu anda mülteci olmak o kadar zor ki.
Tabii.
Eskiden insanlar dağdan, bayırdan, oradan buradan göçe konan
tabii
bir yerlerde yaşama şansı
tabii
bulurdu.
Sınır,
şimdi hiçbir
sınırlar
ülke kabul etmiyor ki.
Sınırlar şimdiki gibi değil. Ya burada bizi istemiyorsunuz, başka yere gideriz canım, çok mu lazım? Buraya kazık çakmadık ya diyordu insanlar. Yüzlerce yaşadıkları yerden de ayrılmak tabii zor oluyordu. Bazı insanlar ölsek de bunu görmesek diyorlardı. Göç insanlar için çok büyük bir yıkımdır. Şimdi göçmek de mümkün değil. Göçürdüğünüz insanları çok elverişsiz şartlarda yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Bu aslında şu demektir. Biz sizi öldürmüyoruz.
Git kendi
öldürmekle kendine vakit kaybetmiyoruz. Bu zahmeti göze almıyoruz. Veya amme efkarında sizi öldürdük
görünmek istemiyoruz.
İthamıyla, evet, görüntüsüyle karşılaşmak istemiyoruz. Sizi zaruri sebeplerle mecburuz yani buraya, çünkü biz baraj yaptık. Burada salgın hastalık var veya burada bir emniyet mülazası var. Burada güvenlik bölgesi ilan ettik. Sizin başka yere gitmeniz gerekiyor. Siz bizden değilsiniz. Siz potansiyel düşmansınız. Siz beşinci kolsunuz. yarın bir gün biz filanca düşmanla çarpışırsak siz onlarla işte yedinci göbekten akrabasınız ya onlara yardım ederseniz.
Bu gibi. Sebeplerle mi tarihte insanlar?
Bu sebeplerle insanlar göç ettirilmiş. Başka sebepleri de var tabii ki yani esas mallarına konmak gibi yani. Mallarına konmak, oraya başkalarını yerleştirmek bu gibi sebeplerle bunları kovmuş. Tamamen nefsini tatmin Moğolların yaptığı gibi yani. Moğollar mesela işgal ettikleri yerde teslim olanlara biraz merhamet gösteriyorlardı. Ama teslim olmazlarsa neticede teslim olmamak da şerefli bir davranıştır. Hayat hakkı tanımıyorlardı. Kadın, erkek, çocuk hepsini öldürüyorlardı. Yani bari köle yapın, esir alın. Yok onu da yapmıyorlardı. Sırf hatta Moğolların şöyle bir hususiyeti var Türklerden farklı olarak. Fethettikleri yerin yıkıp yıkıyorlar. Yağma ediyor. Yani bari yağma edin. Yok yağma da etmiyor. Yıkıp yumuyor. Böyle bir tabiatta mesela Türkler orayı alırlar, yağma eder ama en azından oranın mamuriyeti devam eder. O şehir devam eder. Orada insanlar yaşar. Devam eder. Türk savaşı. Moğollarda bu yok. Tamamen yıkıp yıkma var. Onun için Moğollar geçtikleri yeri darmadağın etmişlerdir. Moğolların yaptığı katliamın dünyada bir benzeri yoktur. Herkesin büyük kumandan diye övdüğü, saygı duyduğu, hatta Türklerin bile Stockholm sendromu misali olarak hayran oldukları Cengiz Han, bir Türk kahramanı olarak ki Türk değil Moğol'dur, herkes bunu bilir. Annesinin Türk olduğu söyleniyor veya Türkçe bildiği söyleniyor. 13. asırda zaten Moğolların çoğu Türkçe bilirlerdi. Türklerle bir
zaten
arada yaşıyorlardı.
Yakın coğrafyada oldukları
kültürleri ve coğrafyaları çok yakın. Irkları ayrı olsa bile. Bu Cengiz Han'ın 2 milyon insan öldürdüğü söyleniyor. Bu öldürdüğü 2 milyon insanın büyük bir kısmı Müslüman. Bu Müslümanlar da büyük bir kısmı Türklerdi. Türklerin Orta Asya'nın batısında meydana getirdikleri, Türkistan'da meydana getirdiği mamuriyet Moğollar tarafından yok edildi. Düşünün Selçukların baş şehri olan Rey, bugünkü Tahran'ın olduğu yerdedir. Dünyanın en mamur şehirlerinden birisiydi. Yerle bir oldu. Herat dünyanın en büyük şehriydi. İlk defa dünyada bir nüfusu 1 milyonu geçmiş bir şehirdi Herat, düşünün. Şu anda bir kasabadır Afganistan'da. Şehir bile değil.
O şu kadar... anda bir de tabii kültürle, teknolojiyle, yani şu andaki evet. Şehirleşmeyle de bir alakası kalmamış.
Kalmamış. Şimdi Moğol istilasından sonra yazılmış seyyahların şeylerini okuduğunuz zaman endişe duyuyorsunuz. Adam şehirleri anlatıyor. Sanki antik şehir gibi. 20 sene önce Moğollar burayı yaktı. 30 sene önce Moğollar ya 50 sene önce Moğollar. Yani çok yakın zamanda taş üstünde insan hiç kalmamış. Terk etmişler insanlar. Yani bunun benzerini Timur'da yapmıştır. Timur'da bir Türkleşmiş bir Moğol. Fakat Moğol karakteri Timur'da her zaman Türk karakterine galip çalmıştır. Galebe çalmıştır.
O zaman biz hani Anadolu'da iki Türk'ün karşılaşması diyoruz. O zaman dememek
değil,
lazım.
Değil Moğollar. Anadolu halk onları Moğol olarak görmüş hep. Biraz tabii mübalağa etmişler. Yani Osmanlılarla savaştığı için Osmanlı tarihçileri haklı olarak Timur'u ve şeyi çok kötülemişler. Yerden yere vurmuşlar. Ama objektif olmak gerekirse yani hadiseyi daha normal ele almak mümkün. İkisi de Cihangir. Timur daha büyük bir adam. Ama Timur'un askeri faaliyetlerinde pek de masum olmayan, en azından eski Türk savaş geleneğine uymayan şeyler var. Şimdi soykırım umumiyetle barış zamanında tatbik edilen bir suç. Savaşta da soykırım oluyor tabii ki. Çünkü savaşın da kaideleri var kendine göre ve savaş kaideleri öteden beri vardır. Evet, son zamanlarda işte Lahey'de, Helsinki'de, Cenevre'de bazı anlaşmalarla savaş hukuku, milletler arası hukuka bağlandı ve pek çok devlet bunu kabul etti. Mesela zehirli gaz kullanmak yasaktır. Yasak. İşte savaş esirleri eğer üniformalıysa öldürülmez gibi. Sivil halksa öldürülebilir. Onlar da işte kurşuna dizilir. Böyle bir takım maddeler var. Casusluk işte şöyle muamele görür. Böyle mesela bir casus casusluk yapsa.
Sivil halkı kurşuna diziyor?
Evet. Şeye girerse eğer. Savaşırsa. Sivil halk savaşamaz. Sivil halk savaşırsa savaş suçu işlemiş olur. Ama askerler savaşırsa savaş suçu işlemiş olmaz. Onun için askerleri esir alırsınız, sivil halka kurşuna dizebilirsiniz. Suç işledi çünkü. Onlar işinde gücünde olacak. Bu bir savaş ama bu dünyanın her yerinde böyledir. Tarihi bir savaş kaidesidir. Halk savaşa giremez. Giremez.
Bunun o çok... yüzden de korunuyor belki de. Tabii. Yani sivillerin korunması.
Tabii. Onun için koruyorlar. Ve hakikaten yani çağlar boyunca da sivil halka çok ilişmemişlerdir. Yani çok gaddar olmadığı müddetçe sivil halka ilişmemiştir. Yani hayvanlarını falan almıştır, belki evlerini, ekinlerini almıştır ama kendilerini çok ilişmemiştir. En kötü muamele onları köleleştirmiştir. Öyle, topluca öldürme falan tarihte olmamıştır. Birkaç sebebi var bunun. Birincisi bunları biz yarın bir gün vatandaş yaparız, vergiyle alırız.
Nüfusa ihtiyacı.
Köle yaparız, hizmet etti. Niye öldürelim yani? Bir de biz onları öldürürsek onlar da bizi öldürür. Çünkü savaşın en mühim kaidesi üniversal kaydı mütekabiliyettir. Siz ne yaparsanız karşı taraf da size onu umumiyetle yapar. Yani mecbur değil ama yapar.
O çünkü savaşın takdirde nasıl başladığına dikkat etmek lazım. İlk adımı kimin attığına.
İlk adımı kimin attığına dikkat etmek lazım. Onun için savaşlarda ama bazen bakıyorsunuz bu savaş kaideleri evet 1907'lerden itibaren kondu ama öteden beri insanların, çünkü savaşı yapanlar öyle devletlerdir. Devletler de centilmenliğe kendince dikkat eder. Bu bir takım kaideler koymuşlar.
Savaş da olsa etiği var.
Evet, etiği var. Şimdi burada siviller umumiyetle öldürülmez veya katliamlara tabi tutulmaz. Ama tarihte görüyoruz, bunlar yapılmış. Demek ki savaşı yapanlar da her zaman normal insanlar değil veya savaştaki asker, elinde silah olan asker her zaman normal insan değil. Savaşta bir askeri, hadi savaş benim uğrumda öl dediğiniz zaman onun çok normal olmaması lazım. Çok normal olamaz yani bu insan. Kolay bir şey değil. Yani merhamet olduğu zaman kendi öldürülür. Onun için ister istemez o merhameti bir tarafa bırakıyor. Bir tarafa bıraktığı zaman da sivil halk onun için bir şey ifade etmiyor. O ilerlemesi lazım. Bunun için tarihte bir de psikopat insanlar var. Yani öldürmeden zevk alan insanlar var. Bir de tarihte yanlış anlaşılmalar var. İşte sivil halkı düşman zannedip öldürmeler. Sivil halkın kışkırtılarak, kendi adamları tarafından kışkırtılarak öldürülmesi gibi haller de var.
Ya da zaman zaman işte protestolarda vesairelerde
olanlar var.
Ya da orantısız.
Veya mesela, veya mesela sivil halkın orayı terk etmesine izin vermiyor mesela. Yani boşalttırmıyor orayı ama bunların burada mahvolacağı belli bir şey. Normalde savaş meydanından, savaşın cereyan ettiği yerlerden sivil halk tahliye edilir. Eğer bir savaş kaybedilirse düşmanın işgal etme potansiyeli olan yerdeki halk tahliye edilir. Tahliye edemezseniz onu düşmanın insafına bırakmış olursunuz. Umumiyete dediğim gibi düşmanlar da onlara bir şey yapmaz. Korkmayın, bizim sizinle işimiz yok. Siz gene işinize devam edin derler yeni müstevliler. Sebebini de söyledim. Ama bu savaş. Onun için savaşta da biz bazı katliamları görüyoruz. Ama esas bizim tarifimize giren soykırım barış zamanında yapılanlardır. Yani size karşı savaşmayan, sizinle
hatta
savaşma potansiyeli olmayan insanları sırf aidiyetinden dolayı, yani öteki olduğu için mahvetmek.
Şimdi biraz bunlardan örnekler verelim mi? Bildiğimiz en büyük örneklerden başlayalım. Çok da konuşulan bir konu. Şimdi dünyaya adalet dağıtmaya çalışan Amerika'nın kuruluşu son derece acı katliamlarla dolu. Üstelik bir yerinde de değil, Amerika kıtasının
tamamında.
Tamamında.
Amerika'nın keşfi dünyanın en ihtişamlı, en parlak misallerinden bir tanesidir. Yani dünyanın bilinmeyen bir yerini buluyorsunuz. Oh ne güzel. Buranın tabii kaynaklarını kendinize getireceksiniz. Veya buraya kendi kaynaklarınızı, tekniğinizi götüreceksiniz. Ama tatbikatta öyle olmamıştır maalesef.
Peki yani, kimler gitmiş? Ona bir bakalım.
Burayı bulanlar malumunuz Portekizliler ve İspanyollardır ama buraya her milletten zaman içinde insanlar yerleşti. Portekizliler yerleşti. İspanyollar yerleşti. İngilizler yerleşti. Fransızlar yerleşti. Hollandalılar yerleşti. Fakat burada tabii ilk gidenler İspanyollar oldu. Cortes'i biliyorsunuz Meksika'ya çıktı. Orada bulunan muazzam bir Aztek İmparatorluğunu, ki artık muazzamlığı pek kalmamıştı ama en ihtişamı vardı. Sırf altınına tamamen yok etti. Yani iyi kötü kurulmuş bir medeniyeti, iyi kötü kurulmuş bir düzeni ve bunlar onlara hüsnü kabul gösterdiği halde.
Hala sırları bulunamamış, bulunamamış bir topluluktur.
Eskiden çok yüksek bir medeniyet olduğu anlaşılıyor. Giderek gerilemiş fakat buna rağmen yine ihtişamlı. Ve bunlar kırılgan cemiyetler. Çok fazla savaş
içine kapanık olmaktan.
İçine kapanık. Mesela İspanyolları hüsnü kabulle karşılamışlar. Aa demişler, bizim mukaddes kitaplarımızda size benzeyen insanlardan bahsediliyordu. Siz onlar mısınız? Öyle mi? Vurun, öldürün demişler. Düşünün yani. Ola ki bizi bunlar burada şey yaparlar. İhtiyaten. Cortes başta biliyorsunuz onlarla ittifak yaptı. Fakat sonra öğrendi ki bunlar da muazzam altınlar. Bunlar altına Avrupalılar kadar kıymet vermiyordu. Yerlilerin altına kıymeti zinet içindir tamamen. Mübadele vasıtası olarak değil. Magellan değil de bir seyyah Güney Amerika yerlilerini görüyor, çırılçıplaklar. Onlara bir kumaş, bir top kumaş veriyor her birine ki yani en azından edep yerlerini örsünler diye. Sonra bir bakıyor ki bunlar bunu kolye yapmışlar, küpe yapmışlar, bilezik yapmışlar. Onların işi süslenmek yani, onlarda öyle bir telakki yok. Ayıp telakkisi yok. Bu Azteklerde de altın çok, Amerika'da altın çok, yılların birikimi. Ama bunlar bunu daha çok bina mimarisinde veya süste kullanılıyor. Mübadele var. Ekonomik bir şey değil.
Ya da heykeller yapıyorlar, evet, yapıyor vesaire.
Bunu görünce Cortes'in ağzı sulandı dedik. Yani bu muazzam bir şey.
Güç.
Bu güç. Altını ben Avrupa'ya taşırsam Avrupa'nın hakimi olurum. Ve bunun arkası Aztekler için bir felaket oldu. Aztek kralı öldürdü, soyluları öldürdü, katliama tabi tutuldular. Evet, Aztekler bunlarla uzun zaman mücadele etti ama Cortes'e de bir şey yardım etti. Denizcilerin getirdiği hastalıklar. O zamana kadar Azteklerin hiç görmediği hastalıklar. Bunların içinde kızamıktan tutun, su çiçeğinden tutun, frengiye kadar her çeşit hastalık vardı.
Tabii bunlar...
Muafiyeti yoktu.
Bunlar aslında bir coğrafyadan diğerine taşınan, evet, belki de farkında olmadan taşınan biyolojik silahlar.
Biyolojik silah olarak yapmadılar. Yani tabii, buraya biz bunu biyolojik silah kullananlar oldu tarihte ama bunlar biyolojik silah olarak yapmadılar. Fakat bir çocuk nasıl ki çok basit bir hastalıktan hemen müteessir olur çünkü bünyesi zayıftır. Aynı şekilde bunlar da kırıldılar. Bildiğiniz kırıldılar.
Aynı şey Avustralya'da da yaşandı.
Aynısı Avustralya'da İngilizler aborjinlere tatbik ettiler ki sayıları çok azdı ve İngilizleri tehdit edebilecek pozisyonda değillerdi. Fakat aynı şey, yani İngilizler onları katliama tabi tutmadan hastalıklar aborjinleri kırdı geçirdi. Gelelim Kuzey Amerika'ya.
Evet. Şimdi bir bu tarihle ilgili bir not düşelim. 1492.
Evet.
1492'de dünya nüfusunun %20'sini Kızılderililer oluşturuyormuş.
Evet.
Birazdan bütün, evet, bu soykırımdan sonra ne kadar indiğini, evet, söyleyeceğim.
Şimdi Amerikalılar... yani Kuzey Amerika, bugünkü Amerikan sınırlarının kuruluşu artık 17. asırda Anglo-Saksonların buraya gelişiyle başlıyor. Burada koloniler kuruluyor, İngiltere'ye bağlı. Fransız kolonileri var. Amerika'nın doğusu o zaman İspanyolların eline, yani bugünkü Texas, Kaliforniya, Colorado. Onlar İspanya sömürgeleri. Onları sonradan aldılar biliyorsunuz ama Amerika dediğimizde biz batısını, doğusunu kastediyoruz. Doğusunu kastediyoruz. Şimdi bunlar buraya çıktıkları zaman yerli halk, ki bunlar onlara Kızılderili dedi, hakikaten renkleri kırmızıya çalan esmerdir. Fakat bir de şöyle bir telakki vardır dünyada. Kızılderililerin hepsinin aynı ırktan olduğu zannedilir. Halbuki Kızılderililer tıpkı beyaz ırk gibi birbirinden çok farklı ırklardır. Kabileler birbirlerini anlamazlar. Hatta lisanlarının çoğu birbirinden tamamen farklıdır.
Ülkeler gibi düşünmek,
evet, lazım. Ayrı birer ülke gibi düşünmek lazımdır. Ve bunların menşe itibarıyla da hepsi aynı yerden gelme değil. Mesela bazılarının Sibirya'dan gittiği söyleniyor. Behrenk Boğazı üzerinden. İşte Kızılderililer Türktür Türk iddiasının sebebi. Türk değiller ama Türklerle yakın belki akraba bir millet veya komşu bir millet. Moğollar gibi.
Moğollar gibi, evet.
Moğollar gibi. Çünkü bunu işte kilim desenlerinden ve bazı adetlerden, dini ritüellerden anlıyoruz bir akı. Ama her Kızılderili değil. Her Kızılderili birbirinden çok farklı. Ve onların aralarında da devamlı savaş var. Şimdi burada Anglo-Saksonlar bir otorite kurduğu zaman Kızılderililer hüsnü kabul gösterdiler. Hatta ilk muhacirler oraya çıktığı zaman kıtlık oldu. Bu kıtlıktan Kızılderililerin yardımıyla kurtuldular. Ve bu kıtlıktan kurtuldukları günü biliyorsunuz Amerika'nın çok meşhur bir milli günüdür, şükran günüdür, Thanksgiving. Bu gün Kızılderililerin beyazları yok olmaktan kurtardığı
açlıktan gündür. Ölmekten kurtardıkları,
evet, Amerika bunu kutluyor.
Ama
aynı zamanda beyazlar Kızılderililerin de ölümü oldu.
Dünyada bugün 2 milyon Kızılderili varmış, evet, efendim. Amerikalı yetkililer o dönemde, bu soykırım döneminde öldürülen her Kızılderili için $5 para veriyormuş, evet, ki o $5 o zaman için herhalde ciddi.
İyi bir para. O zaman doların kıymeti çok yüksekti. Hatta benim çocukluğumda da $1, $3, şimdiki $3'lere bedeldi. 71'de dolar altın karşılığı olmaktan çıkarıldı. Çıkarıldığı gün doların kıymeti 3 misli düştü. Yani $1 eski $1, yeni $3'lerin kıymeti.
Bu ne demek? Yani o dolar karşılığında kendi merkez bankalarının dediği bastırıldığı yerde altın tutma
var.
Zorunluluğu kaldırıldı.
Bu kaldırıldı.
Çünkü isteyen istediği kadar
para basıyor. Onun için enflasyon gittikçe artıyor. Şimdi bununla tabii bu $5'ı veren adam epey bir şey alıyordu. Niçin bunu yapıyorlardı? Tabii yani bu tamamen de psikopatlıktan dolayı değil. Kızılderililer bir müddet sonra beyazların maksadını anladılar. Beyazlar geliyorlar, bizim düzenimizi bozuyorlar. Kızılderililer göçebe bir topluluk. Beyazlar ise yerleşik hayat. Yerleşik hayat ne demektir? Köyler kuracak, şehirler kuracak, tarlalar açacak, ormanları kullanacak, su kanalları yapacak, su bentleri yapacak. Bu Kızılderililerin hayat sahasını daraltmak demek.
Ama şöyle düşünelim. Yani bomboş bir, evet, Kuzey Amerika'dan bahsediyoruz.
Ama o zamanki bundan 300 sene önceki planlamayı düşünün.
Bence burada biraz daha çok kendi egoları ya da orada buldukları kişileri kendine biraz daha köle gibi, hizmetçi gibi kullanma arzuları yapmış altında. O da var.
Hayır şöyle, Kızılderililer...
Kabul etmemiş çünkü Kızılderililer.
Kızılderililer bunun için kabul etmediler önce. Yani bizim hayat sahamızı daraltıyorsunuz. İkincisi, beyazlardan iki yüzlülük gördüler. Yani zengin, okumuş insanlarda o şeyi aramayacaksınız. Yani köylülerde, göçebelerde bulunan o kendine mahsus bir mertlik duygusu... ...şehirlilerde, zenginlerde, medeni insanlarda olmaz. Çünkü onlar dünyanın her türlü şeyini gördüğü için devamlı temkinli ve tedbirlidir. Hiç kimseye güvenmez, icabında ikiyüzlü davranır. Menfaatini ön planda tutar. Kızılderililer, beyazlar da bunları görünce bunlardan ürktüler. Ve bir de biraz evvel söylediğimiz gibi onlardan gördükleri hastalıklar... ...aldıkları hastalıklar, bunu anladılar. İkincisi, içki bilmiyorlardı, alkollü içkiyi, Kızılderililer... Avrupalılar onları alkollü içkiyle tanıştırdılar. Alkollü içki malumunuz hiç içmeyen adamla içen adam arasında çok fark vardır. Yani 2.70'lik rakı içip ben hiç sarhoş olmayan, birayı kokladığı halde ayakta duramayan insanlar gördüm. Kızılderililer mahvoldular. Ve bunu bir kendileri için bir yok olma sebebi gördüler. Ve en mühimi sizin dediğiniz gibi beyazlar burada plantasyonlar kuruyorlar. O zaman sanayi yok. Çiftçilik yapıyorlar. Kim çalışacak burada? Kendileri yetmiyor ki. Nüfusları az.
Tabii, gemiyle taşınan...
Daha köle yok.
Hayır,
daha
gemiyle taşınan beyaz...
Yani ne olabilir?
Ne olacak oraya yerleşmeye?
Yani İngiltere'den kaçmış insanlar bunlar. Hollanda'dan, Almanya'dan kaçmış insanlar. Bunlar dediler ki biz bu Kızılderilileri plantasyonlarda kullanırız. Fakat Kızılderililer çiftçiliğe alışık değillerdi. Bunu yapamadılar. Ve yapamadıkları gibi bunlardan zorla çalıştırılanlar da çok kısa zamanda öldüler. Hayret edecek bir şekilde. Onun üzerine zaten Afrika'ya yöneldiler. Bize daha mukavemetli... Çünkü tarlalarda çalışmak o zaman için kolay değildi. Pirinç tarlalarını düşünün, buğday tarlalarını düşünün. Güneşin altında hastalık, sinekler. Yani zahmetli işler. Şimdiki gibi modern bir şeyden bahsediyorum. Dağlarda bilmem nelerde. Kızılderililer dayanamadılar ve anladılar ki bu adamlar bize zararlı. Düşmanlık yapmayanı da zararlı. Bir de düşmanlık yapanları var. Yani Kızılderilileri tamamen... Öteki gören,
asimile,
beğenmeyen,
olmak
istemeyen,
istemeyen,
evet, onu görenler var. Bunları biz yok etmeliyiz diyenler oldu. Şimdi böyle olunca beyazlarla Kızılderililer arasında husumet başladı. Peki bu husumetin galibi kimdir? Elbette ki beyazlardır. Çünkü ellerinde teknoloji var. Kızılderililerin de teknoloji olmadığı gibi insan gücü organize değiller. Bir kere kendi aralarında zaten organize değiller. Beyazlar ne yapıyordu? İki kabile var, birbirine düşmüş. Bu biliyorsunuz bir İngiliz siyasetidir. Divide and rule, parçalar hükmet. İki kabileden birini müttefik yapıyordu, öbürünü bitiriyordu. Sonra öbürüyle müttefik yapıp bunu bitiriyordu. Böyle böyle bütün kabileleri hizaya getirdi. Kabileler de bundan uyanmadılar. Çünkü kültürel seviyeleri beyazlardan düşüktü Kızılderililerin. Bu da yani onların yok olmalarına sebebiyet verdi. Yani karşıdakilerinin ne yapacağını hesap edemediler. Öyle bir zaman geldi ki meşhur bir Amerikan generali, ismini unuttum. En iyi Kızılderili, ölü bir Kızılderilidir demiştir. Ve artık Amerikan politikası... Kızılderilileri mümkünse öldürmek, öldürülmeyecek olanlarını bulundukları yerden sürüp belli yerlerde enterne etmek. Ondan sonra biliyorsunuz Kızılderili deportasyon kampları kurulmaya başlandı. Artık tabii zaman da değişti. Artık insani değerler ön plana çıktı. Canım öldürdük insanları, mallarını aldık, yerlerini yurtlarına konduk. Yani yaşamalarına yani. Da müsaade edip bu kadar da olmuyor. Çok tatlı insanlar, çok sevimli insanlar. Tüyler müyler takıyorlar. Evleri falan ne kadar güzel falan. Onları böyle kamplara enterne edip zaten tahsilleri yok, paraları yok, çoğu alkolik olmuş, genetik hastalıklara uğramış bir topluluk. Şu anda işte onları ziyaret ediyorlar. Folklorik bir görüntü olarak. Bu dünyanın en dramatik hadiselerinden bir tanesidir.
Onlar da beyazlıktan intikamlarını onu tütüne alıştırarak almış.
Öyle diyorlar, evet. Evet, siz misiniz bizi ateş suyuna alıştıran? Biz de sizi tütüne alıştırdık. Yani hangisinin daha zararlı olduğu da söz götürür. Evet, böyle bir durum var. Evet.
Şimdi gelelim aborjinlere. Orada biraz önce söylediğiniz İngilizlerin bir soykırım istekleri yoktu.
Çünkü kıta çok büyüktü, sayıları çok azdı aborjinlerin.
Ve kültürel artık belki zaman da değişti artık 1700'lerin sonuna doğru geldiğimiz için. Hani onların kalmasında bir beis görmediler.
Görmedi.
Hatta kültürel bir zenginlik olarak da gördüler. Ama gelin görün ki orada da adaya gelen yabancıların taşıdığı yabancı mikrop ve virüsler koskoca bir halkın maalesef... ortadan kalkmasına yol açtı.
Avustralya biliyorsunuz İngiltere'nin açık hava hapishanesiydi. İngiltere'de yaşaması uygun görülmeyenler veya mahkumlar Avustralya'ya gönderilirdi. bugünkü Avustralya beyazlarının eski olanlarının %70-80'i bu şekilde gelmiştir. Yani mutlaka dedesi, atası, ninesi ya bir mahkumdur, ya sürgündür, ya siyasi bir sürgündür, ya yan kesicidir, ya fahişedir. Bir şekilde Sarah Dane diye bir roman vardı, o bunu anlatır zaten. Onu İngiltere'den Avustralya'ya göndermiş. Dolayısıyla Avustralya'nın kuruluşu zaten enteresan. Yani zaten suçlular için açık hava hapishanesi, aborjinler çok daha kırılganlardı. Yani Kızılderililer gibi de değillerdi. Kendilerini koruma şeysi daha zayıftı. Çünkü onlar Amerika gibi değildi oranın sosyal yapısı. Aborjinlerden de şimdi Mostralık kaldı.
%90'ı ölmüş. 1900 bu tarihe gelindiğinde %90'ı hayatını kaybetmiş.
Kaybettiler. Evet. Çoğu da evet. Şeyle değil. Tüfekle, kılıçla değil. Evet. Hastalıkla öldüler. Evet. Veya yeni
altın
şartlara
madenlerinde çalıştırdılar. Evet, çalıştırdılar. Mesela.
Güçlü kuvvetli oldukları için madenlerde çalıştırdılar. Ama ağır işlerde çalıştırdılar. Onlar da onların bir müddet sonra tamamen sağlıklarını kaybetmesine ve yok olmasına sebebiyet verdi.
Evet. Şimdi yine Amerikalıların mesela daha yakın tarihten bildiğimiz işte Vietnam'da yaşananlar. Evet. Amerika'nın Japonya'ya atom bombası
evet.
atması.
Bu bir soykırım değil midir? Yani karşınıza savaşan bir ülke var, iki tane şehre atom bombası atıyorsunuz.
Hani siviller korunuyordu.
Hani siviller korunuyordu ve 1945 bu tarih. Ve bunu yapan Amerika. Japonya olsa derseniz Japonya zaten totaliter, zalim bir insan yapar. Yaptı da nitekim. Nanjing'de katliam yaptı Japonların elleri çok kirlidir. Yani onlar da yani şimdi, Çinlilere yaptıkları ve Korelilere yaptıkları Korelilere soykırımın
evet.
Yani her çeşit bir insanın bir insana yapabileceği aklınıza ne geliyorsa Japonlar, Korelilere ve Çinlilere bunları yaptı. Öldürmek, işkence
şimdi
yapmak, ırza geçmek hepsini yaptılar.
Değil mi bunu mesela? Şimdi biz tatlı insanlar. Japon dediğimizde işte saygılı, aman birbirlerine selam veren, yolda birbirine
değil efendim,
geçiş
değil.
Hakkı veren.
Değil. Yani Amerika'da onun için siz hak ettiğiniz Hiroşima ve Nagasaki dediler. Bence hak etmediler ama o zamanki telakkide insanlar Japonlara acımadı. Siz dediler, çünkü o kadar zulüm yaptılar ki Hint Çin'de. Ve oraların halkı zaten Hindistan halkı, Çin halkı onlara mukavemet edebilecek güçte değildi. Yani Kore, Çin o zaman işgal topraklarını genişletecek emniyet oraya.
Sonuç ne oldu?
Sonuç ne oldu? Hepsini kaybetti.
Evet.
Ve muazzam bir gençlerini kaybetti Japonya. Bu çok muazzam bir kayıptı. Yani o zaman dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesiyken çok şey kaybetti. Ama ne enteresandır Japonya kendini temize çıkarttı. Bakın imparatorları başta duruyor. Dünyanın en güçlü gene ekonomilerinden bir tanesidir.
Ama yani, kendine şimdi o kadar ablukaya alındı ve o kadar ambargoya tabi tutuldu ki kendi çok güzel teknoloji gibi çok güzel bir gelişme kulvarı
mecbur
buldu.
Mecbur kaldı. Bir de ordu beslemedi. Artık dedi senin ordun yok. Ordu beslemediği için Japonya. Emniyeti de zaten kimse onun tehdit etmiyor. Amerika evet. koruyor. Yani oraya Rusya'nın, Çin'in saldırmak ihtimali yok. Zaten ada devletine ne için saldırsınlar? Japonya bunun avantajlarını kullandı.
Kısa bir ara verelim hemen dönelim.
Devam edelim.
Tekrar. Evet biraz geçmişe döndük bugün ama yakın tarihimiz de çok temiz değil. Biraz Afrika'dan konuşalım. Tabii sömürge deyince ilk akla gelen Afrika. Afrika'daki halkın yaşadıkları, Amerika'nın kuruluşunda ne kadar büyük bir emeğe sahip oldukları ve bu emeğe karşılık sürekli ikinci sınıf olarak görülmesi.
Veya üçüncü sınıf belki.
Veya belki de. Yani hani birlikte bir ülke kurmuş gibi de kabul edilmiyor.
Edilmiyor evet. Ve bu açıkça telaffuz ediliyor. Açıkça yani düşünün Kızılderililerin plantasyonlarda çalışamayacağı anlaşıldığı zaman sadece Kuzey Amerika için değil bütün Amerika için ki Avrupa'nın en çok plantasyonundan kastım çiftlik Orta Amerika'daydı. Karayip Adaları, Jamaika oralarda çok plantasyonlar vardı. Şeker kamışı. Dünyanın en kıymetli malı o zaman şekerdi. Şimdi kimsenin yüzüne bakmadığı şey. Şeker kamışı orada yetişiyordu. Ve bundan çok zengin olan insanlar oldu Avrupa'da bu sayede. Peki kim çalışacak şeker? Şeker kamışı fabrikada çalışmak çok zor plantasyonunda. Pirinç tarlaları gibi. Afrika'dan köleler getirdiler. Gemiler yıllarca yüz binlerce Afrikalıyı, hür Afrikalıyı. Bakın savaşta yenilmiş, mağlup olmuş değil. Adam evinden tarlasına giderken kaçırılıyor. Sömürgeciler tarafından ve köle yapılıyor. Gemilere konuyor. Bu gemilerin nasıl gittiği çok iyi biliniyor.
Evet.
Yani Amistad'ı seyretmelerini herkese tavsiye ederim.
İnsani sınırların çok dışında.
Zaten hayvan öyle taşınmaz. Refik Aydın'ın öyle bir yazısı vardı. Tramvaylar anlatıyor da ya diyor bir insan hayvanını böyle taşımaz. Ben diyor Bandırma'da gemileri görürdüm. Adam hayvanına bile ihtimam ediyor yani. İnsanları siz hayvandan daha acımasız taşıyorsunuz. O zaman kızıyordu belediyeye. Aynı onun gibi hayvana yapılmayacak muameleyi insanlara... Ve bunların çoğu yollarda öldüler. Ya akıl kâr değil. Bunlar niye öldürüyorsunuz? İyi bakın ki sağlam gitsinler.
Ya da taşıyabileceği kadar, kapasitesi götür. Kadar al bari hiç değilse ya, karaya sağlam at. Çıksın.
Karaya çıkanlar zaten çoğu hastaydı. Orada
uzun
öldüler.
Uzun süren bir yolculuk bile şimdi.
Afrika'dan, Liberya'dan düşün, oraya götürüyor. Ve yüz binlerce insan, sağ kalanları bugünkü Amerika'nın müreffeh ekonomisini meydana getirmiştir. Evet, beyazların beyni ama siyahların gücüyle. Olmadan olmuyordu.
Tabii.
Kimse bunu takdir
düşünebilirsiniz
etmiyor.
Düşünebilirsiniz ama yapamadıktan sonra.
Peki şimdi bunun mükafatı ne oldu? Ezilmek, dayak yemek, öldürülmek. Düşün, efendi kölesini öldürebiliyor, bunun cezası yok. Okuma yazma öğretmek yasak.
Tabii Kuzey-Güney Savaşı'na kadar.
Sonra savaştan sonra da güya bunlar kaldırıldı ama fiilen devam etti. 1950'lere, 60'lara kadar hala da otobüsleri ayrıydı, tuvaletleri ayrıydı, lokantalarda yerleri, sinemalarda yerleri. Bu biliyorum.
Bunlar da bildiğimiz mücadeleler, filmleri, kitaplara yansıyor.
Peki bunlar soykırım değil midir? Siz o ülkenin vatandaşısınız. Oraya dışarıdan gelmemişsiniz. Sizi zorla getirmişler. Ve size ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf muamele yapıyor. Bu korkunç bir mazidir. Şimdi Afrika'da sadece bu mu? Biliyorsunuz Afrika'yı ikiye böldüler. Bu köle ticareti Amerikalıların, daha doğrusu Amerikalıların değil, İspanyolların, başkalarının yaptığı şeyler ama Amerikalılar bu işten en çok nemalanan. Afrika dünyanın en büyük kıtasıdır. Haritalarda küçük gözüküyor. Ortadan ikiye böldüler. Bu tarafı benim dedi İngiltere, doğu tarafı. Batı tarafı senin dedi Fransa'ya. Düşünebiliyor musunuz? Orada insanlar yaşıyor. Sultanlıklar var, krallıklar var. Tamam, daha primitif, sizden daha geri. Belki
olabilir.
Belki ırk olarak.
Peki hepimiz belki, aynı seviyede olmak zorunda
belki
mıyız?
Belki ırk olarak da geri. Yani zenciler beyazlardan yani, belki daha geri bir ırk.
Herkes cep telefonu kullanmak, internete adamın ihtiyacı yok,
yok
buna yaşarken.
Bu insanlara, bu insanları bir kere orası muazzam bir ham madde kaynağıydı.
Ve
şunu yani anlamanın kolay.
Dünyanın tarım açısından en zengin alanından bahsediyoruz. Sadece Kongo da yapılan tarım bütün Afrika'yı beslemeye yetecek kadar
tarımı var. Onun için dediler ki buranın üstü altın, altı altın. Altı madenleri de biliyorsunuz yani en zengin madenler Afrika'da var. Su bol, iklim müsait olabildiği kadar. Nüfus az. Çok makul.
İtiraz yok.
İtiraz yok. Çok makul bir şekilde burayı paylaştılar. Kimsenin de gıkı çıkmadı. Gıkı çıkanlara dediler ki Belçika sen yeni kurudun. Kongo'yu sana verdik. Almanya sen yeni kurudun. Kamerun'u sana verdik. Böyle bir de böyle biliyorsunuz. Hadi Hollanda sen de şey Alana. Kalma. Transvaal işte bu oralarda senin olsun. Angola falan. Portekiz Angola'yı verdi. Böyle paylaştılar. Gayet güzel. Yani hiç problemsiz. Şey, Habeşistan'da bile
miras Portekiz, paylaşır gibi.
Paylaşır gibi. Portekizlerin yeri var. İtalyanların hepsinin yeri var. İngilizlerin yeri var. Düşün o Somali havalisinde.
Fransa'nın 14 ülkede.
14 ülkede.
Tahakkümü var.
Şimdi bunlar tabii yıllarca burayı sömürdüler. Sömürmek ne demektir? Yerli halkı çalıştırarak, siyasi hakimiyet kurarak oranın tabii kaynaklarını almak. Yerli halkı da dolaylı olarak medenileştirmek. Nasıl medenileştiriyorsunuz? O yol yapıyorsunuz, hastane yapıyorsunuz. Yerli halk da dolaylı olarak.
Aslında bunları ölmesin diye yapıyorlar.
Ölmesin, ayakta kalsın, bizim işimize yarasın. Ölürse de ne yapalım böyle diyor. Tabii sömürgeciliğin bu faydaları oldu ama sömürgecilik insanları mahvetti. Bunları tamamen kültürlerinden uzaklaştırdı. Çoğu bu sömürgecilik zamanında öldüler. Adaptasyon zorluğu yaşadılar, ağır işlerde çalıştı, şimdiki gibi değil, öldürüldüler. Ve en mühimi de şu anda Afrikalıların dile getirdiği, kültürlerini tamamen kaybettiler. Afrika'ya gidin, İngilizler çok kültür ihracını sevmezler. Çünkü İngilizler o kadar kibirlidirler ki, İngiliz kültürü ancak İngilizlere layıktır. Başkalarının İngiliz kültürünü yaşamasını bile istemezler. Ama Fransızlar öyle değil. Fransa için kültür, onlar da ayrı bir kendini beğenmiştir.
Bir empoze var.
Bütün dünyaya onlar medeniyet götürme pozundadırlar. Düşün Afrika ülkelerinin Fransız sömürgesi olanları kendi lisanlarını unutmuşlardır.
Şu anda da.
1958'den itibaren istiklalini kazanmaya başladı. Ve bu istiklali kazandıkları zaman kendi ülkelerinde ana dillerini bilen insanlar yoktu. Öğretmeye başladılar.
İstiklalini açıklıyor. Bizim artık yeni anayasamız olacak diye bunu Fransızca yapıyor.
Fransızca yapıyor. Bilmiyor başka dil. Bunu bırakın hadi zenci ülkeleri çok dağınık. Kuzeyde çok eski medeniyetlere uğramış olan Cezayir'de, Tunus'ta da görüyoruz. Yani Cezayir 1968 istiklalini kazandığı zaman Arapça bilen çok az insan varmış. Herkes Fransızca konuşuyor. Bu bir soykırımdır. Yani insanları lisanını unutturmak bir soykırımdır. Bunları Katolikleştirdiler. Ruhban sınıfı kendilerince iyi niyetliydiler. Biz bunlara hidayet getireceğiz. Ama bütün bir Afrika'yı mahvettiler. Bakın ondan sonra da bu Afrika hiç düzelmedi. Öyle ki katliamı kendileri yapmaya başladılar. Ruandalıların mesela yaptıkları. Birbirlerini katliam yaptı ve akıl almaz bir katliam. Yani Avrupalılar bile hayret ettiler. Yani biz çıraklarımız bizi geçtiler. Yani biz normal kurşuna diziyorduk.
Ama vahşet, vahşet yani. Vahşet. O kabilelerin birbirine yaptıkları çocuklara yaptıkları. Yani soyları devam etmesin diye.
Evet. Aynı şeyi Kamboçya'da Kızılkımerler yaptı. Kızılkımerler, komünistler iktidarı ele geçirdiler. Kendilerinden olmayan halkı acımasızca öldürdüler. Kamboçya'da milyonlarca insan öldü yakın zamana kadar. Kızılkımerler. Düşün, kendi anamları yani. Bunlar yabancı değiller.
Biz bunları hep haberlerde duyuyoruz.
Haberlerde duyuyoruz.
Mesela ne kadar ürkütücü geliyor değil mi? Ama bazı
köyler yok oluyor. Giriyor köye mesela. Gerçeği. Köyde 200-300 kişi tamamını öldürüyor. Çünkü serbest bıraktığı zaman sıkıntı. Bir de hangi birini ayıracaksın? Karar vermek çok zor. Tamamını öldürün ihtiyaten. Bu yaşanmış.
İhtiyaten.
Şimdi Rusya'nın katliamlarından bahsedelim. Korkunç İvan'dan bu yana. Rusya'nın da katliamlarına en çok maruz kalan Türkler olmuştur. Bak, başka kavimler de var ama Rusların. Endülüs'te Araplara ve Yahudilere yapılan katliamın benzerini Ruslar yaptılar. Ya Müslüman, Hristiyan olsunuz ya ölürsünüz. Bu bir soykırımdır. Hristiyan olanlar, vaftiz olanlar dediler ki bir müddet sonra döneriz. Dönemediler. Çok meşhur yazarlar, bestekarlar yetişti işte. Turgenyevler, Rimski-Korsakovlar falan. O soydandır. Geri kalanlarını öldürdüler. Öldüremeyenler kaçtılar. Ve bunu daha sonra Türkistan'a tatbik etti. Evet, artık modern sömürgecilik zamanında dilini falan yasaklamadı ama onların siyasi her şeyini elinden aldı.
Sibirya'ya sürmek diye bir şey var.
Sibirya'ya sürünce ne oluyor? Ölüyor. Yani masum Gulag Adaları.
Yani evdeki kıyafetinle Sibirya'ya sürülüyorsun.
Muhaliflerini Gulag Adaları'na sürüyor. Bir daha haber alınamıyor insanlar. Orada zaten bir şekilde ölüyor. Zaten ölsün diye gönderiyorlar. Zaten toplama kamplarının, temerküz kamplarının maksadı budur. Cemal Paşa da aynısını söylemiş. Yaveri demiş ki efendim biz bu Ermenileri demiş burada kamplarda Suriye'de tutuyoruz ama yiyecek bir şey. Bunlar ölecekler. Sen bizim daha ne yapmak istediğimizi anlamadın mı diyor. Demek kampa sürmenin de mantığı bu. Aynısı Naziler de Yahudilere yaptılar. Kampa
şimdi
sürüyorlar.
Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü şu anda hala bitmeyen bir sancının aslında alınamamış bir yerine getirilememiş bir öfkenin sancılarını dünya hala yaşıyor. Mesela neden savaşın sonuna kadar toplama kamplarında tutup da Yahudileri, Çingeneleri en sonunda öldürdü Hitler?
En sonunda o zamana kadar çalıştırdı. Çünkü bütün biliyorsunuz eli silah tutanlar çok geniş cephede savaşıyordu. Kamplarda çalışması gereken insanlar vardı. Biliyorsunuz bu kamplar sadece insanlar zannediyor ki orada hapishanelerde bekliyorlar. Hayır, oralarda fabrikalar var. İmalathaneler var. Bu Yahudiler orada çalıştırılıyor. Oraya Almanları veremezsin. Almanlar savaşta.
Yani Boğaz Soğukluğu'na çalışıyorlar.
Yani aslına bakarsanız Almanlara da soykırım tatbik etmiş. Milyonlarca insan öldü Birinci Dünya Savaşı. Genç insanlar düşünebiliyor musunuz? Her evde bir genç ölü var Almanya'da.
Savaş sebebiyle. Ama savaş zaten ama hani bildiğiniz savaş. Yani
tamam ama 20 yaşında 25 yaşında bir insanın.
Ama çıkmasın işte o yüzden savaşlar diyoruz.
Çıkmasın tabii ama adam çıkarmış manyak Hitler. Çıkaran Hitler İkinci Dünya Savaşı'nı. Ve gençleri sürmüş. Bu gençler yani bu da acı bir şey. Bunları buraya topladı. Savaşın sonuna doğru, savaşın kaybedileceği anlaşılınca Yahudileri ve diğerlerini buraya sürme sebebi ben geçici olarak onları enterne edeyim, savaştan sonra bırakırım değildi ki zaten. Kullanabildiği kadar kullanıp savaş sonunda onları hepsini imha
zaten
etmekti.
Zaten öldürecekti.
Savaşın sonu az çok belli olunca onlar süratli bir şekilde imhaya başladılar. Yani artık bize getirileri imalat sanayinde getirilerindense öldürelim bu işi bitirelim diye düşündüler. Ve bunun tabii
yani öldürmek olmamış artık o.
Öldürmek de kolay değil insanları. Öldürmek bile bir iş. Adam çünkü biliyorsunuz o kamplarda diyelim 100.000 Yahudi varsa 100 tane Nazi var. Onlar SS var. Onlar idare ediyorlar. Düşün, o da enteresan bir şeydir.
Yani 100 korku, kişi ayaklanıp 100 kişiyi
yapamıyor.
Ama şöyle düşünün. 100 kişi 1000 kişiyi öldürse.
Yapamıyorlar. İşte öyle olmuyor. Bu psikoloji. Bunu babam birisine sormuş, bizim akrabamız. Ruslar esir almışlar. Dizmişler bunları. Başta bir Rus askeri, arkada bir Rus askeri. İki kişi. Babam dedi ki ya dedi siz ne biçim insansınız dedi ya. Bu iki tane muhafızı hak edemediniz mi? Oğlum dedi elinde tüfek olandan insan korkuyor. Kimse ölmek istemiyor. Çünkü üzerine atladığı zaman.
Ama hepinizi öldürecek.
İşte onu düşünmüyor. Esir aldı götürdü bizi diyor. Yani bu bir psikolojidir. Kurtuluruz bir şekilde. Aman başımıza be.
Tabii
bu
başımıza gelmesin. Allah verme. Korusun.
Bu
ama tabii başka türlü demek.
Düşünün dünyanın en medeni milletlerinden birisi olan Almanların elinde bu soykırım kanı var. Ruslar, Almanlar kadar olmasa bile dünya medeniyetine katkıda bulunmuş insanlar ellerinde soykırım kanı var. Amerika, İngiltere, Fransa ellerinde soykırım kanı var. İtalyanların Libya'da yaptıkları kabile reislerini alıp şeylerden aşağı atıyorlardı. Bu tabii soykırım değil belki ama zulüm.
yaptıkları hem Fransızların hem İtalyanların kimyasal göller.
Bu yaptıkları evet bunlar. Şimdi bu tabii mesela benzeri bizde İttihat ve Terakki Rumlara ve Ermenilere tatbik etti. Avrupalılar devamlı bunu dillerine doluyorlar. Hatta biz sizden öğrendik diyorlar. Hatta bazı memleketlerde bunu inkar etmek suç. Türkiye'de bunu iddia etmek suç. 301. madde var ceza kanunu oraya girer. Yani düşünün bu soykırım ve Bosna'da yapılanlar hala devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz?
Hala mesela da. Şu anda da hala bunun sancıları bitmemiş bir
yani
öfke.
Bizden olmayanları biz buradan yollayacağız.
Ya koskoca bir dünya.
Ya Norveç gibi bir millet bir avuç Eskimo'dan ürktü. Çünkü Eskimo'lar farklı bir ırk biliyorsunuz. Onları yok ettiler, kısırlaştırdılar mesela. Çok kibarca yok ettiler.
Ama bir soyu bitiriyorsunuz dünyanın kültürel zenginliğini. Şu anda mesela insanlar dünyanın bir ucundan Eskimo kültürünü
görmeye
için...
gidiyor. Ama hükümet de tabii şimdikiler değil ama bundan daha evvel hükümet, o medeni hükümet yani düşünün barış ödülleri koymuş insanlar, Kuzeyliler, İskandinavlar bu insanları öldürdüler. Ve burada problem şu. Artık bunun adı konuldu. İğrenç bir şey olduğu anlaşıldı ve herkesin de buna duçar olma ihtimali var.
Tabii.
Yani düşün Türkler, Almanlar buna duçar olmuş kendi yapıyor. Hepsi duçar olmuş yapıyor ya yapıyor duçar oluyor. Ermeniler keza öyle Azerbaycan'da yaptı. Azeriler onlara yaptılar. Halbuki hepsi bu soykırımı mağdurları bunlar. Enteresan bir şey bu. Bundan hala vazgeçilmemesi de çok enteresan bir insanlık zaafı. Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Biraz acı konulardan konuştuk ama umalım ki...
Ama maalesef dünya gerçekler, evet.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın Sabahlar. Hülya.